Ayrım 36. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 462. 41. Bölüm. Chris Lopez şakağına dayanan bir namluyla uyandı. Tessa yerinde olsam kıpırdamazdım dedi. Onun yanına yatağın kenarına oturdu. Işık açmaya bile tenezzül etmemişti. Cep fenerinin ışığında arka penceresini levyeyle aralamış, sonra da eve gizlice girip merdivenlerden çıkmıştı. Yaşlı köpek Zeus'u koridorda uyurken bulmuştu. Zeus kafasını kaldırmış, o olduğunu görünce de içini çekip uykusuna geri dönmüştü. Şu ana kadar her şey yolunda gitmişti ve şimdi de bu gece yarısı macerasının tadını çıkarıyordu. Son derece sinirli olması da iyiydi. Ardından konuşmaya başladı.
Ashley'in hamile olduğunu sana ilk olarak ne zaman söyledi?
Ne? Lopez doğrulmaya çalıştı. Tessa sol yumruğuyla onu göğsünden itip engel oldu. Lopez tekrar yatağa yığılırken nefes almaya çalıştı.
15 yaşında bir kızla, hem de patronunun kızıyla, kızın gibi gördüğüne yemin ettiğin kızla, pis sapık.
Lopez artık inliyordu. Biliyorum, biliyorum, rezil biriyim. O lanet tetiği çek, ben bunu hak ediyorum.
Bu kendine acır hali Tessa'yı daha da sinirlendirdi. Ona tekrar vurdu.
Hey, burada tehdit eden benim.
Bilmiyorum.
Ben sapığım. Aklım neredeydi acaba?
Lopez'in sesi ağlamaklıydı. Tessa uzanıp gece lambasını yaktı. Lopez olduğu gibi duruyordu. Baştan başla dedi sertçe. Bana her şeyi anlat. O zaman belki seni vurmam.
Başı falan yok, yani planladığım bir şey değil.
Lopez kendine geliyordu. Oturup doğrulmak isteyince Tessa bu kez onu durdurmaya çalışmadı. En azından beyaz tişört ve gri iç çamaşırıyla yarı giyinik sayılırdı. Gürültüye uyanan Zeus içeri girdikten sonra Tessa'nın yanına gidip yavaşça inledi. Tessa başını okşayınca da ayak ucuna kıvrılıp yattı.
Bak... Ashley'in Justin'in ilişkisini öğrenmişti. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki de anne babasının tartışmalarına kulak misafiri olmuştur.
Aynı zamanda diğer kadının benim yeğenim olduğunu da anlamıştı. Kate'le lobide yüzleştiği ve sonra Anita'nın onu kovmak zorunda kaldığı gibi bir hikaye de duydum. Tek bildiğim bir gece yeğenimin beni arayıp o çılgın kızın geri döndüğünü, evinin önünde beklediğini ve gitmediğini söylediği. Ne yapacaktım? Elimden gelenin en iyisini yaparak olaya müdahale ettim.
Tessa, elinden gelenin en iyisi mi dedi, ses tonu buz gibiydi. Lopez'in yüzü kızardı.
Ashley'ni yakınlardaki bir kafeye götürdüm ve onunla mantıklı şekilde konuştum. Ona bir sürü şey söyledim. Katie'nin aptal bir kız olduğunu, Justin'in artık böyle şeyler yapmadığını bildiğimi ve annesiyle babasının her şeyi yoluna sokmaya çalıştığını anlattım. İnsanlara biraz zaman tanımak gerekiyordu. Ashley'in sonunda sakinleşmiş gibi görünüyordu. Onu evine götürdüm. Böyle kalacak sanmıştım.
Ama
omuz silikli bir kez daha aklı başına gelmiş gibiydi. Beni aramaya başladı. Konuşacak birine ihtiyacı olduğunu söyledi. Anne babası kendi dünyalarındaydı. Arkadaşları bunu anlayamazdı ve benim de zaten her şeyi bildiğimi düşünüyordu.
Bilmiyorum. Konuşacaktı. Ben de dinleyecektim. Kız çok öfkeliydi. Yani gerçekten de anne babasını kendine örnek almıştı. İkisini de. Onların böylesine insanlara özgü şeyler yapması. Bu onu mahvetti. Onlar mükemmel değilse dünyada hiçbir şey mükemmel olmamalıydı. Aklını kaybetmişti.
Tessa ona baka kaldı. Lopez yine kızardı.
Sonra da evet... Bir gün okuldan sonra bana geldi. Kötü bir gündü. En yakın arkadaşıyla kavga etmişti. Tabii ben de ona sarıldım. Sonrasında da tek bildiğim beni öpmeye başladığı oldu. Ben...
Konuşmayı keserek gözünü nevresimlere dikti.
Düşündüğüm buysa onu baştan çıkarmadım. Buna inanmanı da beklemiyorum. Ancak kulağa tuhaf gelse de beni kullanan oydu. Hatırlatırım. Justin'e gerçekten çok sinirliydi. Genç bir kadınla yatan babasıyla ödeşmenin, kızının da kendinden büyük bir adamla yatmasından daha iyi bir yolu var mıydı?
Kendini böyle mi avutuyorsun dedi Tessa ters şekilde. Geceleri böyle mi uyuyorsun?
Lopez kafasını kaldırdı. Banyoyu sıvıyordum, hatırladın mı? Uyuduğumu kim söyledi?
Peki sana hamile olduğunu ne zaman söyledi?
Ne hamileliği, şaka yapmıyorum, neden bahsettiğinden haberim yok.
düşük yaptı biliyor musun? Senin adamların onları hapishaneye kapattığında. İlginçtir çünkü senin gibi bir beyefendinin kadınlara zarar verebileceğini hiç düşünmemiştim. Öte yandan Justin...
Benim adamlarım değil, benim isteklerim değil. Hapishanede düşük yaptı da ne demek, neler oluyor böyle?
Tessa durdu ve düşünceli gözlerle ona baktı. Wyatt en başından haklıydı. Denbe İnşaat'ın yönetim kadrosu yalancılarla doluydu. Anita Bennett, Chris Lopez. Fakat ya ikisi de inanılmaz oyunculardı ya da gerçekten hiçbir şey bilmiyorlardı.
Fidye dedi.
Aradıklarını duydum. Bize başka bir şey söyleyen olmadı.
Sigorta şirketi parayı ödedi.
Onu izlemeye devam etti. Lopez daha dik oturdu.
O zaman serbest bırakıldılar mı? Evdeler mi? Tanrı aşkına.
Lopez bir elini saçına götürdü. Hem heyecanlanmış hem de rahatlamıştı.
Libby nasıl?
Sen ciddi misin? Kızıyla yatıyorsun ama hala annesine mi aşıksın?
Sana rezil bir herif olduğumu söylemiştim.
Tessa son kartını oynadı. Pekala, geçerli bir sebebi olan rezil bir herif olsan iyi olur. Çünkü Justin kızını hamile bırakanın sen olduğunu biliyor. Düşük yapmış olabilir ama bu senin bu işten sıyrılacağın anlamına gelmiyor.
Lopez'in rengi attı, omuzları düştü, kafasını kaldırdı. Sabah ilk iş onunla bizzat görüşeceğim, doğrudan yanına gideceğim. Benim hatam, suçu ben işledim, cezasını da ben çekerim.
Lanet olsun!
Tessa yataktan fırladı. Odanın içinde fıldır fıldır dönerken uyuyan köpeği de uyandırdı. Lopez ağzını açmış ona bakıyordu. Tessa silahını omuz askısına geri koydu. Az önce aşırı sinirli olmasına karşın şimdi ondan da fazla hüsran dolu ve öfkeliydi.
Justin'den be öldü.
Ne?
Kaçıranlar fidyeyi de alıp ikili oynamak istedi. Libby ile Ashley'ni kurtarmak isterken öldü adam.
Lopez'in ağzı açık kalmıştı.
Ama sen?
Yalan söyledim. Yalancı olup olmadığını test etmek için. O değil de senin dün saat 3'ten sonra neler olduğundan gerçekten haberin yok değil mi?
Hanımefendi, şu an kafam çok karıştı ve başıma ağrı girdi.
Libby ve Ashley'in iyi mi değil mi?
Nispeten evet, ancak Ashley'in düşük yaptı ve Libby babasının sen olduğunu biliyor.
Justin'in öfkesi onu korkuttuysa Libby'nin acısının ona utanç yaşattığını söylemek yanlış olmazdı.
Lopez ah dedi ve sonra bir süre konuşamadı.
Tessa kenardaki bir sandalyeye oturdu. Yaşlı Labrador yine huzursuzca inledi. Kafası düşüncelerle allak bullak olmasına rağmen köpeği rahatlatmak için kulaklarını okşadı.
Anlamıyorum dedi sonunda.
Lopez hala konuşmuyordu.
Bunu her kim yaptıysa Justin, Libby ve Ashley'ni tanıyordu. Her kimse kendine paralı askerler tutabilecek tanıdıkları vardı. Büyük ihtimalle de son 15-20 yıldır Denbe İnşaat'tan para çalan aynı kişi.
Lopez kaşlarını çatıp ben orada o kadar zaman çalışmadım bile dedi.
Bu sebeple başta Anita Bennett'ten şüphelendik.
O şirketten para çalmaz. Orası yegane aşkı. Ayrıca Justin'e böyle zarar vermez. Onun neredeyse dördüncü oğlu gibi. En küçük oğluyla üvey kardeş olma ihtimali bile ona kendini aileden hissettiriyor. Bu mantıklı demiyorum ama durum bu.
O zaman kim? Neredeyse 20 yıldır orada olan, Denbeleri iyi tanıyan, şirketin finansal durumuna hakim, hem de New Hampshire'da yakın dönemde inşa edilen hapishanenin nasıl çalıştığını bilen bir çalışandan bahsediyoruz. Bunları kim bilebilir? Bu kadar şeye erişimi olabilir.
Tessa'nın sesi kısıldı. O an anlamıştı. Şüpheli ortadaydı. Onu hiç hesaba katmamışlardı. Ama Lopez ona hala boş boş bakıyordu. Ayağa fırlayıp Zeus'un kafasının üzerinden öptü. Sophie ve o kesinlikle bir köpek almalıydı fakat şimdi.
Denbe İnşaat'ın merkezinin giriş şifresi. Ona ihtiyacım var hemen.
Wyatt evine gitmek istiyordu. Libby Denbe'nin içgüdüsünü çok iyi anlıyordu. Lanet olsun sadece son 48 saattir çalışıyordu ve kendi rızası dışında alıkonulmamıştı. Ama ona rağmen sıcak bir duş alıp ev yemeği, tamam mikrodalgada ısıtılmış donmuş bir şey yemeği, iyi bir gece uykusu çekmek için kendi özel alanına, yuvasına dönmeyi her şeyden çok istiyordu. Ancak polislik hakkında iş işten geçene kadar kimsenin size söylemediği şey de buydu. Yapmak işin en küçük kısmıydı. Yaptığını detaylarıyla raporlamaksa...
Belgeleri dolduruyordu. Ne de çok vardı. Kevin de aynı şeyi yapıyordu ama o bu işi seviyordu. Onu öyle görünce gıcık oluyordu. Gece saat 2'de cep telefonu çaldı. Arayan Nicole Adams'tı. Şaşırmamıştı ama sadece Nicole her zaman tetikte bekleyen bir FBI ajanı olduğu için ve işini fazlasıyla önemsediği için. Bir vaka sonuçlanmamışsa, ki bu seferkinde çok fazla cevapsız soru vardı, sonuçlanana dek başını işten kaldırmazdı. Mesleki saygının dışında eski zamanların hatırına telefonu açtı. Kadın direkt olarak ''Beyaz minibüsü buldun mu?'' diye sordu. Wyatt'ın departmanı beyaz kargo minibüsü ve tabii Justin Denby'nin cesedi için bülten yayımlamıştı.
''Minibüs yok, bir grup mutlu adam yok ve ceset de yok.''
''Ciddi misin? Bölgedeki onca memura rağmen mi?''
''Bu kaslı adamlara yardım eden bir ya da iki beyin daha olduğunu düşünmeye başladım.''
Nicole derin bir iç çekip ''Ceset beni düşündürüyor.'' diye mırıldandı. ''O kadar kokan, suç içerikli bir şeyi arabanın arkasında tutamazlar.''
Ah, ben hala minibüsü kullandıklarından da şüpheliyim. Benim tahminim radar ekranından tamamen yok olduklarına göre onları bekleyen başka bir aracın oldu. Yarın sabah civar göl ve göletlere bakılması için dalgıçlar göndereceğiz. Minibüsü büyük bir ihtimalle içinde Denby'nin cesediyle birlikte suyun altında bulacağız. Bu da bir buradayız, bir yokuz durumunu açıklayacaktır.
Soru sorma sırası onlay. Peki kayıp paradan haber var mı?
Hayır, finans uzmanları Anita Bennett'ın şahsi hesaplarının altını üstüne getirdi. Tabii hala sahte bir isimle yurt dışı bankalarda hesabı olması mümkün. Ancak şu an için peşinden gidemiyoruz.
Wyatt homurdandı. Nicole'ün vakayla ilgili hüsranı adeta onunkini yansıtıyordu.
Libby ve Ashton diye sordu Wyatt.
Evlerine geri döndüler. Orası hayatlarının parçalarını bir araya toplayabilecekleri yerdi. Nicole yüksek sesle söylemedi ama ikisi de aynı şeyi düşünmüştü. Nicole birden ''Onunla görüşecek misin?'' diye sordu.
''Kiminle?''
''Tessa Leoni'yle.''
Wyatt'ın yüzü kızardı, hafifçe eğildi. ''Neden soruyorsun?''
''Geç oldu, yorgunum, merak ediyorum.''
''Tessa enteresan bir kadın.
Ona çıkma teklif edeceksin.''
Bu bir soru değil, düz bir cümleydi. Bunun için kızgın da değildi. Daha çok tatmin olmuş gibiydi.
''Adı ne?'' diye sordu Wyatt.
Kızarma sırası Nicole'deydi. En azından Wyatt öyle olduğunu düşündü. ''Pekala, madem sordun.''
6 ay önce bir finans planlamacısıyla tanışmıştı. Birlikte mutlulardı. Bu da Wyatt'ın kendisini şaşırtıcı şekilde iyi hissetmesine neden oldu. Birbirlerine bir şey borçlu olmasalar da karşıdakinin mutlu olduğunu bilmek hep güzeldir ve sonu iyi biten her şey iyidir.
''Minibüsü bulunca beni arar mısın?'' diye rica etti Nicole. ''Ya da daha iyisi, 3 şüphelinin yerini bulunca.''
''Tabii ki, sen de aynı şekilde.''
''Aynı şekilde.
Şimdi git ve biraz uyu. İkimizden birinin uyuması gerek.''
Wyatt telefonu kapattı, sonra parmaklarını kafasının arkasında gezdirip sandalyesine yaslanarak kaşlarını çattı. Özel hayatı bir kenara, Nicole'ün kayıp paralarla ilgili verdiği bilgi canını sıkmıştı. İçinde 3 tane komando ile bir ceset bulunan bir minibüsün sırra kadem basması biraz anlaşılır bir şeydi. Göletler, ormanlık alan, aşırı büyümüş çalılar. New Hampshire kırsalında araç saklamaya uygun çok fazla yer vardı. Peki ya dolandırılan para? Son 15 küsur yıldır sahte banka hesaplarında yatan 11 milyon dolar bir anda izini kaybettirip yok olur muydu?
Kevin diye seslendi.
Kevin ekip odasının karşısındaki evrak işlerini halletmek için dağıldıkları yerden kafasını uzattı.
Ne oldu?
Sen zeki bir adamsın. 11 milyon doların olsa onunla ne yapardın?
Yastık doldururdum diye cevap verdi zeki adam.
Yatak yapmak için belgelere ihtiyaç yok. Dahası mahkemede aleyhine de konuşamaz.
Ama paralar bir hafta önce Bahamalardaydı diye karşı çıktı Wyatt. Gerçek banka hesaplarında. Ruth Chen böyle söylemişti. Parayı sözde geri çalmaya gidince de şüphelendiğinden daha fazla banka hesabı olduğunu öğrenmiş. Bu kafasında başka bir düşüncenin kıvılcımını yaktı. İnanması daha zor olan hangisi Kevin? Büyük bir şirketten 16 yıl boyunca yakalanmadan para çalmak mı, yoksa parayı çalmak ama onca zaman bir kuruşuna bile dokunmamak mı?
Kevin'in kafası karışmıştı. Evraklarının başından kalkıp ona doğru yürüdü.
Belli ki o kişinin henüz o paraya ihtiyacı yokmuş.
alışkanlığı için para tırtıklayan bir uyuşturucu bağımlısı ya da kumarbaz gibi değil, daha çok zor günler için kenara para koyan memnuniyetsiz bir çalışan gibi. Kevin ilginç bir konuya değinmişti. Suçun işlenme sebebi çoğu dolandırıcılık vakasında da önemliydi. Bağımlılık meseleleri, yüklü hastane faturaları, belki nafaka veya çocuk desteği insanları mali zorluğa düşürüyordu. Fakat dolandırıcılık genelde iyi bir finans bilgisi olan ve şirkette yetki sahibi bir çalışan tarafından yapılırdı. Bu da o kişilerin zeki, saygı duyulan ve güvenilen kişiler olduğu anlamına geliyordu. Çoğu hiçbir sorgu yaşamadan, karanlık tarafa gitmeden kalıyordu. O zaman sabırlı bir insandan bahsediyoruz. Finansal konularda mevcut bir baskı altında olmayan birinden. Bu adam ya da kadın ilk sahte şirketi yaklaşık 16 yıl önce kurmuş olmalı diyerek sesli düşündü Wyatt. Sonra belki bu hiç şüphe uyandırmayınca devam etmiştir. Bir yıl derken 2 yıl, sonra 5, sonra 10, 15. Her seferinde küçük paralar çalarak radara yakalanmadan. O kadar da disiplinli, neredeyse kurallara uygun olan haksız bir kazanç. Wyatt konuşmaya devam etti, hoşuna gitmişti. Muhtemelen belli bir noktada sırf para çalmak için para çalan birinden bahsediyoruz. Bütün yönetim toplantılarında onu içten içe kıkırdatan küçük bir şahsi sır. Klasik bir bilseniz hali. Tabii ki her güzel şeyin bir sonu olmalı. Bu vakada da Ruth Chen Ağustos ayında tamamen tesadüf eseri sahte satıcıyı öğrendi. Biraz daha araştırıp elindeki verileri birleştirdi. Sonra da 4 hafta önce Justin'e sahtekarlığı anlattı. Kevin kaşlarını çattı. Justin 4 haftadır kayıp paradan haberdar mıymış? Hem evet hem hayır diye düzeltti Wyatt. O zaman Chen toplam rakamın sadece 400 bin olduğunu düşünüyordu. Bu da 100 milyon dolarlık bir şirket için korkutucu değil can sıkıcıydı. Zaten Justin'le tutarın çok az olduğuna ve polisi karıştırmak yerine parasını geri almak için bir strateji belirlemeye karar vermiş. Ruth Chen'ı sahte hesabı kapatması için Bahamalara göndermiş. Ama meğer para bir gün önce o hesaptan çekilmiş. ''Peki Justin hasarın gerçek boyutunu ne zaman öğrenmiş?'' diye sordu Kevin. ''O öğrenmemiş.'' diye mırıldandı Wyatt. O sırada düşünceleri birbirleriyle yarışıyordu. ''Hı? Öğrenmemiş. Chen onu cuma günü öğleden sonra aramış. Ona hesabın kapatılmış olduğunu söylemesine karşın başka bir şeyden bahsetmemiş. Onun yerine detaylı araştırmak için zaman istemiş. Ardından sadece saatler sonra Justin ve ailesi kendi evlerinden kaçırıldılar.'' Kevin onu izliyordu. Ardından sanki her şey çok açıkmış gibi. Dolandırıcılığı örtbas etmek için dedi. Böylelikle Justin aile şirketinden çalınan 11 milyon doları hiçbir zaman öğrenmeyecekti. Olabilir. Zamanlamayı sesli düşününce Kevin'in söylediği mantıklı gelmişti. Ruth Chen dolandırıcılığın boyutunun kendi düşündüklerinden 20 kat daha kötü olduğunu öğrendikten saatler sonra Justin kaçırılmıştı. Polislikte böyle bir şey tesadüf sayılamazdı. Yani bu iki olay birbiriyle bağlantılı olmalıydı. Ama Ruth Chen dedi Kevin birden. Dolandırıcı oydu ve kendi suçunu gizlemek için Justin'in kaçırılmasını o ayarladı. Dahası ülkede bile değildi ve bu da mükemmel bir bahaneydi. Wyatt ona kaşlarını çatarak baktı. Ruth Chen olmasaydı şirkete 16 yıldır sahte fatura geldiğini bilemezdik. Ne zamandan beri hırsız hırsızı ele verir oldu. Şüpheleri ortadan kaldırmak için diye önerdi Kevin. Wyatt gözlerini devirip başını iki yana salladı. Başka kim biliyordu diye sordu hemen. Cevap bulmamız gereken soru bu. Ruth Chen'ın sahte satıcıları öğrendiğini başka kim biliyordu? Ruth Chen'ın ilk hesabı kapatmak üzere cuma sabahı Bahamalar'da olacağını kim biliyordu? Kimin bir gün öncesinden bütün hazırlıkları yapıp bütün parayı transfer edecek kadar bilgisi? Wyatt'ın gözleri bir anda kocaman oldu. Ruth Chen birine söyledi dedi Kevin. Ya da Justin söyledi. Güvendikleri ama belli ki güvenmemeleri gereken biri. Ya da aslında hiç kimseye söylemedi. Hatta bunu Justin'le bile konuşmak istemedi değil mi? Önce dersine adam akıllı çalışana kadar... Ruth Chen böyle biri, titiz, ketum. Biz anlamadık, bunun üzerinde yeterince durmadık. Biri konuştuysa o kişi Ruth Chen değil, Justin'di. Kahretsin, birini aramalıyım. 36. Ayrımın sonu.
Sayfa 474.